Ayrım 84.
Bir iddiaya göre Yavuz'un ölümünden 1520'den sonra Kahire'ye dönen mütevekkil 1543'e kadar yine halife sanını kullanmaya devam edecektir. İslam Ansiklopedisi 5. 1. sayfa 151-152. Yavuz halife değil, Hadim-i Harameyn-ü Şerifeyn sanını kullanmıştır. Ama çok uluslu ve dinli Osmanlı İmparatorluğu'nda 1774 yılına kadar hükümdarlık ön planda tutulmuştur. Osmanlı hilafeti de Osmanlı Devleti ile sınırlıdır. Dipnot, Peter Mansfield, Osmanlı sonrası Türkiye ve Arap Dünyası sayfa 13. Yeryüzündeki bütün Müslümanların halifeliği 19. yüzyıla kadar Osmanlı padişahlarınca iddia edilmemiştir. Hükümdar kendi yurdunda halifedir formülüne uygun biçimde davranılmıştır. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1. sayfa 47. Osmanlı hilafeti sırasında Babürlü hükümdarları da halife olarak anılıyordu. Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanları sayfa 134. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin raporu, 2. Abdülhamit Osmanlı tahtına çıkmış olanlar arasında halifeliği Osmanlı Sultanlığı'nın bir öğesi yapmayı başarmış tek kişidir. Adı geçen eser sayfa 51. İlk defa 1774 yılında Küçük Kaynarca Barış Anlaşması sırasında halifelik bir an için öne çıkar. Çünkü Rus Çarlığı Türkiye'deki Ortodoksları himaye hakkı istemiştir. Osmanlı delegeleri de halife sanına dayanarak sultanın da Osmanlı uyrukluğundan ayrılan Türkler ve Müslümanlar üzerinde aynı hakka sahip olması gerektiğini ileri sürerler ve karşılıklı olarak bu haklar kabul edilir, anlaşma imzalanır. Dipnot: Bu devirden beri Hristiyan Avrupa halifenin tıpkı Papa'nın Katoliklerin dini reisleri olduğu gibi Osmanlı sultanın tebaası olsun olmasın bütün Müslümanların ruhani reisi olduğuna dair yanlış bir telakkiye kapılmıştır. Hristiyan Avrupa'da yayılan bu fikrin Türkiye'de bile tesiri görülmüştür. Bilhassa 2. Abdülhamit halife sıfatıyla haiz bulunduğu mevkiye ehemmiyet vermiş ve saltanatının başlangıcında ilan edilen kanunu esası da bu cihet teyit edilerek Zat-ı Hazreti Padişahi Hasbel Hilafe Dinil İslam'ın hamisi 1876 4. madde kaydı konulmuştur. İslam Ansiklopedisi 5. 1. sayfa 152. Bu öncelikle politik amaçlı bir yaklaşımdır. Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanlarının sayfa 135-137. Yanlış da olsa bu telakki Abdülhamit'in gayretiyle yayılacak, pratikte fazla bir anlamı olmamakla birlikte genel olarak benimsenecektir. Hilafet uluslararası ve sınır ötesi bir kurum haline alır ve hep öyle değerlendirilir. O kadar ki milli mücadele liderleri bile bu yanlış ve yaygın telakkiyi bir süre paylaşacaklardır. 10 yıl savaştan sonra 10 binlerin kanı pahasına milli bir devlet kurarak zorlukla barışa geçen Türkiye ise kimseyle anlaşmazlığa düşmeden yaralarını sarmak zorundadır. Milli bir devlet ile o devlete dayanarak varlığını sürdüren uluslararası ve sınır ötesi bir nitelik kazanmış bir kurum birbiriyle bağdaşır mı? Bu ikiliğin yeni ve yepyeni sorunlara yol açması kaçınılmaz değil midir? Emir Ali ve Ağa Han'ın girişimi bu konuda neler olabileceğini gösteren yeterli bir örnektir. Yeni Türkiye bu kurumun doğasından kaynaklanacak ve kim bilir ne gibi dalgalanmalara, anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açacak olan sorunları göğüsleyebilecek durumda mıydı? Mustafa Kemal diyor ki, yeni Türkiye'nin ve yeni Türkiye halkının artık kendi hayat ve saadetinden başka düşünecek şeyi yoktur. Kendimizi cihanın hakimi zannetmek gafleti artık devam etmemelidir. Aktaran Mim Kemal Öke, adı geçen eser sayfa 157. Aradan olayları soğukkanlılıkla değerlendirecek kadar bir zaman geçtikten sonra Hint Müslümanı ve hilafetçi Doktor Ensari şöyle yazacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olmayan uyrukları açıkça ve insafsızca ihanet içindeydi. Osmanlı İmparatorluğu tarihe karıştı. Onun Türk olmayan Müslüman tebaası ya aradıklarını ya da müstehaklarını buldular. Ve böylece hilafetin kaldırılmasının mantıklı bir siyaset olduğunu artık itiraf edebiliriz. Hilafet gerçi Türklere bir ölçüde prestij kazandırıyordu ama aynı zamanda onları bencil dostlarının kaypaklığı ve kıskanç düşmanlarının gazabı ile baş başa bırakıyordu. Aktaran Mim Kemal Öke, adı geçen eser sayfa 158. Buraya kadarki bilgiler için İslam Ansiklopedisi 5, 1. cilt sayfa 148-155, C. Brockelman, İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi sayfa 51-134, 149-182, 195-207, 237-239, Mufassal Osmanlı Tarihi 2. cilt sayfa 767-768, 773-775, Hammer 4. cilt sayfa 1122, Profesör İHA Uzun Çarşılı Osmanlı Tarihi 2. cilt sayfa 290-292-294, Profesör Doktor Osman Turan Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi 2. cilt sayfa 78, Y. Öztuna, Türkiye Tarihi 5. sayfa 38-46, İsmail Hakkı Danişment, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 2. cilt sayfa 29-36-38-43, Cevdet Paşa Kısası Enbiye 6. cilt sayfa 90-96-109. 1774'ten 1878'e kadar hilafet yine arka plana geçer. Dipnot: İngiltere ilk olarak 1789'da Umman Emiri ile bir anlaşma imzalar, 1820'den başlayarak da Basra Körfezi'ndeki Arap emirlikleriyle bir dizi anlaşmalar yapar ve hepsini koruma görevini üstlenir. Peter Mansfield, sayfa 21. Hilafeti yeniden ön plana çıkarıp dış politikada bir güç olarak kullanmaya çalışan ilk ve tek padişah 2. Abdülhamit'tir. Dipnot: 2. Abdülhamit Ermeni sorununda akıllı bir politika izlemiş, bu konudaki çeşitli oyunları bozmuş, birçok eğitim kurumu açmış, yol ve bina yaptırmış, devlet borçlarını düzenli ödemelerle azaltmış, yaygın kanaatin aksine hemen hemen hiç kimseyi idam ettirmemiştir. Mithat Paşa'yı öldürtüp öldürtmediği tartışma konusudur. Ama anayasayı askıya alması, meclisi dağıtması, tamamen saraya bağlı bir kişisel yönetim ve geniş bir hafiye örgütü kurması, basını şiddetli bir sansür altına alması ve hastalık derecesindeki evhamı olumlu hizmetlerini karartmıştır. Yönetim tarzı o dönem için bile çok geridir. Bu yüzden birçok tepkilerle karşılaşacak, yurt içinde ve dışında türlü gizli örgütler kurulacak, sonunda da tahttan indirilecektir. İttihat ve Terakki Partisi'nin Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya bağımlı hale getiren politikası da genel olarak Abdülhamit'ten mirastır. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. cilt sayfa 3360-3362, 3383 ve devamı. İkinci Abdülhamit ya hiç kusur yokmuş gibi övülüp göklere çıkarılmakta ya hiç olumlu hizmet olmamış gibi bütünüyle yerilip batırılmaktadır. Doğru ve yanlış yanlarıyla Abdülhamit'i anlatan objektif bir araştırma henüz yayımlanmamıştır. Kişiliği, tutumu ve yönetim tarzı hakkında oldukça tarafsız bilgi veren en ayrıntılı eser, başkatibi Kara Tahsin Paşa'nın anılarıdır. Abdülhamit'in anıları yayımlanmıştır. Kaan Mısıroğlu bu anıların sahte olduğunu ileri sürüyor ve bu sahtecilikten şu yazarları sorumlu tutuyor: Süleyman Nazif, İhami Danişment, İsmet Bozdağ, Lozan 1. sayfa 135-97. dipnot. Ama bu dönemde de ne İslam birliği sağlanabilmiştir ne de İslam toplulukları arasında dayanışma. Çünkü artık başka düşünceler, ölçüler ve duygular belirmiştir. Zaten kendi devletini bile zorlukla ayakta tutmaya çalışan 2. Abdülhamit ne birleşmeyi sağlayabilecek durumdadır ne de dayanışmayı. Onun zamanındaki kayıplar ile özellikleri ya da bağımsızlıkları tanınan memleketler şunlardır: A. İngiliz-Osmanlı Anlaşması 4-6-1878 ile İngiltere'nin Kıbrıs'ı işgal etmesi kabul edilir. Dipnot: Mufassal Osmanlı Tarihi 6. sayfa 3334. B. Berlin Anlaşması 1878 ile Batum, Ardahan, Kars, Oltu, Kağızman Ruslara. Kotur kazası ve civarı İran'a verilir. Filibe ile Şıpka arasında Şarki Rumeli adı altında bir eyalet kurulması ve özerk olması kabul edilir. Bosna Hersek süresiz olarak Avusturya'nın yönetimine bırakılır. 1908'de Bosna Hersek'i topraklar arasına katacaktır. Bulgaristan Prensliği'nin özerkliği 1908'de bağımsızlığını ilan edecektir, kabul edilir. Karadağ, Sırbistan ve Romanya'nın bağımsızlığı onaylanır. Dipnot: Bu anlaşma sonunda arazi terki, sınır tashihi, idari işgal, geçici işgal deyimleri adı altında Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'a, Romanya'ya, Sırbistan'a, Avusturya'ya, Karadağ'a, Yunanistan'a, Rusya'ya, İran'a ve İngiltere'ye terk etmek suretiyle kaybetmiş bulunduğu arazi ve nüfusun toplamı 212.450 km² ve 5.455.000 insandı. Osmanlı Devleti Avrupa'daki arazisinin 1/5'ini kaybetmiş bulunuyordu. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. cilt sayfa 3337. C. Osmanlı-Yunanistan Anlaşması 24 Mayıs 1881 ile Teselya ile Narda Yunanistan'a terk edilir. 12.000 km² toprak ve 300.000 nüfus. Dipnot: Mufassal Osmanlı Tarihi 6. cilt sayfa 3343-3344. D. Fransa Tunus'a taarruz eder ve Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Tunus Beyi ile Kasr-ı Said Himayesi Anlaşması'nı imzalar. 1881. Osmanlı Devleti bu anlaşmayı protesto etmekle yetinecektir. Tunus elden çıkar. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. sayfa 3344-3345. E. Mısırlı aydınların Mısır Mısırlılarındır sloganı ile Osmanlı bağımlılığından kurtulmak için çalıştıkları sırada İngilizler Süveyş kanalını korumak bahanesiyle 11 Temmuz 1882'de İskenderiye'ye taarruz eder. 15 Eylül'de Kahire'ye girer ve fiilen Mısır'a hakim olurlar. İngiltere, Osmanlı Devleti'nin Mısır üzerindeki hükümranlık hakkının devam edeceğini ilan eder. Osmanlı Devleti de bununla yetinir. Böylece Mısır da kaybedilir. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. cilt sayfa 3341-3348-3349. İngiltere 18 Aralık 1914'te Mısır'ı resmen himaye altına aldığını ilan edecektir. F. 1885'te Şarkı Rumeli eyaletindeki Bulgarlar ayaklanır ve Bulgaristan'a katıldıklarını ilan ederler. Rusya'nın verdiği desteğe rağmen Osmanlı Devleti askeri bir hareketi göze alamaz. Fiili sonuç bir oldu bitti olarak kabul edilir. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. sayfa 3355-3360. G. Girit'te Yunanlılar özelliklerini ilana yeltenince ve Osmanlı-Yunan sınırında olaylar çıkınca 1887'de açılan savaşı Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu kazanır, Teselya geri alınır. Ama yapılan barış anlaşmasıyla Teselya yeniden Yunanistan'a bırakılacak, üstelik Girit'te özerkliğin ilan edilmesi de durdurulamayacaktır. Girit 1908'de Yunanistan'a katıldığını açıklar. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. cilt sayfa 3368-3383. Bu kudretli halifenin dönemini şöyle özetleyebiliriz. A. Osmanlı Devleti'nden yüz binlerce kilometre kare toprak ve milyonlarca Müslüman ayrılır. Dipnot ve Kadir Mısıroğlu şöyle yazıyor. Sultan II. Abdülhamit Han ülkeyi düşmanlarına bir karış toprak vermeden idare edebilmiştir. Hilafet sayfa 123. B. Ayrıca bazı Müslüman topluluklar Osmanlı Devleti'nden uzaklaşır, hatta devlete, dolayısıyla halifeye isyan ederler. 1. 1889'da Kuveyt şehri İngilizlerle bir anlaşma yapar ve İngiltere'nin himayesine girer. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. cilt sayfa 3385. 2. Yemen'de Zeydiler 1889'da, Necid'de Suudiler 1904'te isyan ederler. Dipnot, Abdülbaki Gölpınarlı Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar sayfa 84-86, Mufassal Osmanlı Tarihi 6. sayfa 3395-3398. Bu çözülmeyi Osmanlı Devleti'ne yeminle de bağlı olan Mekke Şerifi Hüseyin'in 1912'de gizlice İngilizlerle temasa geçerek 2 Haziran 1915'te isyan etmesi tamamlayacak ve birçok yerde halk İngiliz ordusu ile bir olup Türklerle savaşacaktır. Hüseyin 2 Kasım 1916'da krallığını ilan eder. Dipnot F. Belen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 282-283. C. Ayrıca Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da birçok aydın Osmanlı Devleti'nden ayrılmak ve bağımsızlıklarını kazanmak için örgütlenmeye başlar. Dipnot C. Brockman İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi sayfa 393-419 Arabistan, Suriye, Filistin, Ürdün ve Irak Peter Mansfield Osmanlı sonrası Türkiye ve Arap Dünyası sayfa 22-29-30-91 ve devamı. İrfan C. Acar, Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu. Görülüyor ki başta kudretli bir halifenin bulunması İslam birliğini ve dayanışmasını gerçekleştirmeye yetmediği gibi milli devletlere gidişi de durduramamıştır. Artık her uyanmış İslam topluluğu kendi bayrağı altında kendi kaderine sahip olarak bağımsız yaşamak istemektedir. Dipnot, gerek halifeliği sürdürdüğünü açıklayan Vahidettin'e, gerek son halife Abdülmecid'e ve gerekse 1924'te halifeliğini ilan eden Mekke Şerif Hüseyin'e hiçbir Müslüman devletin ve topluluğun sahip çıkmaması, halife olarak benimseyip arkalarında yer almaması, hilafet kurumunun artık işlevinin kalmadığının göstergesi değil midir? Asya ve Afrika'da bulunan Müslüman ülkelerinin tümü sömürgeydi. Abdülhamit de kendinden önceki halifeler gibi bu mazlum topluluklara sahip çıkamamış, sömürülmelerine engel ve bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olamamıştır. İlginçtir ki bütün Müslüman ülkeler bağımsızlıklarına hilafetin ilgasından sonra 1924 kavuşacaklardır. Kısacası, Müslümanların başsız ve sahipsiz kaldığı ifadesi tarihi gerçeklere ters düşen içeriği boş bir ifadedir. Osmanlı halifesi hiçbir zaman İslam aleminin başı ve sahibi olmamış, olamamıştı ki. Başı ve sahibi olsaydı bile yapabileceği bir şey de yoktu. Zaten bir halifenin bütün Müslümanların başı olduğu ve onlara sahip çıkabildiği dönem, 1000 yıldan da daha fazla bir süre önce kapanmıştı. Beğensek de beğenmesek de gerçek budur. Dipnot, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir şeriat devleti olduğu da şüphelidir. Çünkü çok uluslu ve dinli olan devletin birçok yerinde değişik hukuk düzenleri geçerliydi, yerel kanunlar uygulanıyordu. Belki yalnız Müslüman uyruklar için bir şeriat devleti niteliği taşıdığı ileri sürülebilirse de şeriatın da bütünüyle uygulandığı söylenemez. Siz Osmanlı Devleti'nde mesela hırsızların ellerinin kollarının kesildiğini hiç okudunuz mu? 2.6. Hilafetin kaldırılması için yapıldığı iddia edilen hazırlıklar. Kadir Mısıroğlu'na göre hilafeti kaldırmak için daha önce hazırlıklar yapılmış. Başlıca iddiaların doğrularıyla birlikte aktarıyorum. Önce nisab-ı müzakere kanunu yani toplantı yeter sayısı yasası çıkarıldı. Buna göre meclis üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olunca toplanacak, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile istenilen kanun çıkarılabilecekti. Bunun için de görünüşte çok haklı bir gerekçe vardı. Bazı milletvekilleri cephelerde vesaire vazifeli olduğundan çoğu kere mutlak çoğunluk sağlanamıyordu. Onun için bu kanun kolaylıkla çıkarılabildi. Hilafet sayfa 261. Hepsi yanlış. Meclisin çalışma biçimi meclis açılır açılmaz ele alınmıştır. 26 Nisan 1920 Zabıt Ceridede 1. sayfa 21. Ama 190 maddeden oluşan meclisi mebusan iç tüzüğünün yeniden düzenlenmesi bir türlü sonuçlandırılamaz. Bu arada Anayasa Komisyonu'nun hazırladığı Büyük Millet Meclisi'nin şekil ve mahiyetine dair Mevvaddi Kanuniye Tasarısı 18 Ağustos 1920 günü mecliste görüşülmeye başlanır. Zabıt cerideleri 3. cilt sayfa 313 ve devamı Türk Parlamento Tarihi 1. cilt sayfa 147. Dipnot, reddedilen tasarının gerekçesinden. Bugün İstanbul'dan gelen arkadaşlarla birlikte 365 mevcutlu olması icap eden meclisimiz hiçbir zaman çeşitli sebepler altında 200 üyeden fazla bir kimseyle toplanamamıştır. Zabıt cerideleri 3. sayfa 315. Bir çözüm olarak getirilen 3. maddeye göre meclis genel kurulu her yıl 4 ay çalışacak, geri kalan süreyi her seçim çevresinden seçilecek, ikişer milletvekilinden oluşacak daimi heyet aynı yetkiyle tamamlayacaktır. Daimi heyetin toplantı yeter sayısı 3'te 1 olacaktır. Madde 5 adı geçen eser sayfa 316. Tasarı 4 gün görüşülür ve reddedilir. Bu görüşmeler sırasında milletvekillerinin durumu, devamı, ek görevleri, izinleri, ödenek ve yollukları gibi konuların acilen düzenlenmesi ihtiyacı belirir. Toplantı yeter sayısı da söz konusu edilir. Bunun üzerine 2 Eylül 1920'de Bakanlar Kurulu milletvekillerinin ödeneği ve milletvekilliği ile bağdaşmayan ve memurluklar hakkında bir kanun teklifi verir. Zabıt Cerideler 3. sayfa 465. Bu kanun teklifinin nisab-ı müzakere ile hiçbir ilgisi yoktur. Dipnot, Bakanlar Kurulu'nun kanun teklifinin metni için Zabıt Cerideler 3. sayfa 466. Bu sırada bazı milletvekilleri de 4 Eylül 1920 günü nisab-ı müzakereyi de içeren açıkta kalmış konularla ilgili ayrı bir teklif verirler. Dipnot, 75 milletvekilinin imzaladığı teklif yalnız toplantı yeterli sayısını değil, ödenek, yolluk, milletvekilliği ile bağdaştırılabilecek görevler gibi konuları da kapsamaktadır. Teklifin metni için Zabıt Ciri'de 3. cilt sayfa 505-506. Teklifin ikinci maddesi şöyledir. Büyük Millet Meclisi devair-i inhitabiye adedinin iki mislini nisab-ı müzakere olarak kabul eder. O sırada 66 seçim çevresi bulunmaktadır. Türk Parlamento Tarihi 1. sayfa 39. Teklife göre toplantı yeterlik sayısı 132'dir. Bu teklifi yapanlar arasında Hafız Mehmet Trabzon, Ziya Hurşit Rize ve benzerleri gibi Mustafa Kemal karşıtı kimseler de bulunmaktadır. Zabıt Cerideleri 3. sayfa 506-507. Meclis bu sayıyı Bakanlar Kurulu'nun da uygun görmesiyle 161'e yükseltecektir. Bu teklif ile Bakanlar Kurulu'nun ödenek ve ek görevlerle ilgili kanun tasarısı birleştirilerek görüşülmeye başlanır. Zabıt Cerideleri 3. cilt sayfa 509 ve devamı. Birleştirilmiş metin 5 Eylül 1920 günü 24 red, 4 çekimser, 129 kabul oyu ile kanunlaşır. Zabıt Cerideleri 3. cilt sayfa 557. Dipnot, adlara göre oy dökümü için Zabıt Cerideleri 3. cilt sayfa 565. Nisab-ı müzakere kanunu diye anılan kanun ve kanunun kısa öyküsü böyle. A. Toplantı yeterlik sayısı konusu Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hilafetin ilgası için yaptığı bir hazırlık değil, meclisin büyük çoğunluğunu sahip çıktığı, meclisin çalışması için herkesin çözümünü zorunlu gördüğü genel bir sorundur. B. Toplantı sayısı da Mısıroğlu'nun aktardığı gibi değildir. Bu sayı kanunun 5. maddesiyle düzenlenmiştir ve şöyledir. Her daireyi inhitabiyeden 5 ağza intihabı itibariyle heyeti mecmuasının nıfsından fazlası nisabı müzakeredir. Zabıt Cerideleri 3. sayfa 556. Buna göre yeterlik sayısı 161 olarak kabul edilmiştir. Adı geçen eser sayfa 543-46-47. Bir örnek için 28. cilt sayfa 301. C. Ve hilafetin ilgasına daha 3,5 yıl var. Mısıroğlu'na kalırsa ertesi günün ne olacağının belli olmadığı o karanlık ve sonu belirsiz günlerde Mustafa Kemal 3,5 yıl sonrasını görmüş ve ona göre hazırlık yapmış. satrançı deyimiyle 15 hamle sonrasını düşünüp de önlem almış. Mustafa Kemal'i Mısıroğlu kadar övüp büyüten ikinci birini bilmiyorum. Masal zincirleme sürüyor. Nisab-ı müzakere kanunu çıkarıldıktan sonra hocalardan heyetler teşkil olunup askere vaaz etmek üzere cephelere sevk edildi. Sonra da onlar, hocalar yokken bir kanun daha çıkarıldı. Bununla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üstü kapalı şekilde bir siyasi parti durumuna yükseltildi ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu teşkil edildi. Ancak bu gruba meclisin vazifesinin bittiğine hükmettiği an onu fesih etme selahiyeti verildi. Böylece meclisi feshetme yetkisi Mustafa Kemal'in 5-10 yakın adamına ait kanuni bir hak olarak ortaya çıktı. Hilafet sayfa 262. Ne masallar ne masallar. A. Birçok milletvekili meclisin izniyle çeşitli ek görevler üstlenmiştir. Ama hocalardan heyetler teşkil edilip cephelere sevk edildiği iddiası da gerçeğe aykırıdır. Çünkü meclis tutanaklarında bu tarihten savaşın bittiği tarihe kadar milletvekili hocalardan heyetler teşkil edilip vaaz etmek üzere cephelere sevk edildiğini gösterir. Hiçbir kayıt bulunmuyor. Dipnot. Bu tür bütün ek görevler ile hangi milletvekillerinin görevlendirildiği hakkındaki ayrıntılı çizelge ve listeler için Türk Parlamento Tarihi 1. cilt sayfa 773-776, 3. cilt sayfa 1013-1026. Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi bir görev ve görevlendirme söz konusu değil. Mısıroğlu bu dayanaksız iddiası ile yeni masalına kılıf hazırlıyor. B. Mısıroğlu'nun masalı şu. Hocaların yokluğundan yararlanılarak bir kanun daha çıkarılmış, bununla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üstü kapalı bir şekilde siyasi parti durumuna yükseltilmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu teşkil edilmişmiş. Dipnot. Meclis Müdafaa-i Hukuk Grubu herhangi bir kanuna değil, genel parlamento teamüllerine dayanılarak kurulmuş bir gruptur. Kuruluş tarihi 10 Mayıs 1921'dir. Yeşke TKS kronolojisi sayfa 150. Tarık Zafer Tunay'a Türkiye'de siyasi partiler sayfa 533-537. Nitekim bir süre sonra da yine sadece parlamento teamüllerine dayanılarak ikinci grup kurulacaktır. Tarık Zafer Tunay'a adı geçen eser sayfa 537-539.